Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.
Değerli dinleyicilerimiz, yapımcımız Ali Suat Günek ve teknik yönetmenimiz Sertaç Çoko'yla birlikte sunduğumuz yeni bir Gönül Sohbetleri programında daha birlikteyiz. Sözlerimizin başında siz değerli dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Program konumuza girmeden önce sizlere iletişim adreslerimizi vermek istiyorum. Dilerseniz bize Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri Facebook adresinden yazabilir, Türkiye dışından arayacaklar çift 0 ve artı 90'dan sonra 312 463 34 19 ve 312 463 34 21 numaralı telefonlardan bize sorularınızı, mesajlarınızı iletebilirsiniz. İletişim adreslerimizi de verdikten sonra sözü daha fazla uzatmadan bereket, şifa dileği ve duasıyla programımıza Diyanet İşleri Başkanlığı, Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Kurra Hafız Fatih Okumuş hocamızdan Kur'an tilaveti dinleyerek başlıyoruz. Hocamız bugün Beled suresini okuyacak. Kur'an tilavetinden sonra da programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل هذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة الرقبة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم.
دكتور إلهامي أيرانجو ile gönül sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, insan bilgisi, becerisi ve gayretiyle hayatta karşılaştığı her zorluğu ve tehlikeyi atlatmayı başarsa da hayatının son demlerinde karşılaşacağı ihtiyarlıkla baş etmesi mümkün olmuyor. Yaşlılık, hayatın son durağı, sonbaharı ve hayatımızın en büyük gerçeklerinden birisi. Bugünkü sohbetimizde İşte bu konuya eğilmek, dinimizin bu konuya nasıl yaklaştığını ele almak istiyoruz. Değerli dostlar, her geçen gün vücutumuzdaki değişikliğe tanıklık ediyoruz. Yaşlı kişi çocukken büyümüş, güçlenip olgunlaşmış ve gün gelmiş yine çocuk gibi zayıflamıştır. Artık eskisi gibi göremez, işitemez ve pratik davranamaz hale gelmiş, evvelce yaptıklarını yapamaz olmuştur. İlahi kanun gereği artık cildi kırışmış, beli bükülmüş, saçları ağarmış, düşünce ve idrak gücü de zayıflamıştır. Rabbimiz Kur'an'da وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ اَفَلَا يَغِلُونَ Kime uzun ömür verirsek onu yaratılış itibariyle tersine çeviririz. Hala düşünmeyecekler mi? Buyurmaktadır Yasin suresi 68. ayetinde. Yaşlanan kimse gençliğini ve güzelliğini kaybetmiş, gücünü yitirmiş, duygu olarak da adeta çocuklaşmış ve merhamete muhtaç hale gelmiştir. Her hastalığın bir şifası vardır. Ancak yaşlılığın tedavisi, yani ihtiyar olmanın çaresi yoktur. İnsanoğlu güçlü ve güzel çağlarında dünyanın sonu gelmez zevk ve eğlencelerle aldanmaktan alamaz kendini. Sanır ki öyle kalacak. Bu baht, bu safa sonsuza kadar sürüp gidecek. Öyle zanneder insan. İnsanı çok iyi tanıyan şeytan dahi Hazreti Adem'i "Ey Adem, sana ebedilik ağacını ve yok olmayacak bir saltanatı göstereyim mi?" sözleriyle fıtratında yer alan ebedilik, yani ebedi kalma duygusunu istismar ederek kandırır onu. Hepimizde vardır bu. Sanki hiç ölmeyecek, dahası yaşlanmayacakmışçasına yaşarız hayatı. Ebedi olma duygusu öyle bir aldanıştır ki, ölüme bir adım mesafede olduğu halde dünyalık heveslerin peşinde koşturan insanın durumu işte budur. İşte bu sebeple Peygamber Efendimiz, Ademoğlu büyürken beraberinde şu iki şey de büyür. Beraberinde şu iki şey de büyür. Mal sevgisi ve uzun ömür temennisi buyurmaktadır Peygamber Efendimiz. Değerli dostlar, konumuza yaptığımız bu kısa girişten sonra dilerseniz şimdi bir ilahi arası verelim. Hasan Aykut, aşkın ile aşıklar diyecek. İlahi arasından sonra da konumuza kaldığımız yerden devam edelim.
Aşık Yunus'un canım, bilmür şefaat. sensin ya Habib Allah.
Facebook Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri sayfasına 7/24 soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz.
Değerli dinleyicilerimiz, bir dinleyicimiz ahirette ebedilik söz konusu mu diye soruyor. Ebedilikten söz ettik ya, dinleyicimiz de ahirette ebedilik söz konusu mu diye soruyor. Evet, insanoğlu her ne kadar bu dünyada ebediymiş gibi hareket etse de aslında ebedilik ahiret hayatına ait bir durumdur değerli dinleyicilerimiz. Ve ölmemek üzere bir hayat, hastalanmamak üzere bir sağlık, asla ihtiyarlığı olmayan bir gençlik ve darlığı olmayan bir bolluk ise cennette bulunmaktadır. Aslında çalışanlar bunun için çalışmalıdır. Mutaffifin suresi 26. ayetinde bildirildiği üzere ve fî zâlike felyetenâfesil mütenâfisûn. İşte çalışanlar bunun için çalışsınlar. Bu Allah'ın öğüdüdür bize. Nedir çalışılması öğütlenen hedef? Cennete ulaşma hedefidir o. Düşünebiliyor musunuz? Hiç ölümü, yani sonsuz olmayan güzellikler içerisinde, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı insan hayalinin çok üzerinde güzellikler ile bezenmiş bir hayattır cennet hayatı. Hiç hastalanmamak üzere bir sağlık içerisinde, asla ihtiyarlığı olmayan bir gençliği yaşayarak ve darlığı olmayan bir bollukla yaşanan bir hayattır cennet hayatı. Rabbimiz bize de nasip eylesin inşallah. Bu vesileyle söyleyelim. Allah'a eş ve ortak koşmadan ona kavuşan mümin, bütün hatalarına rağmen nihayetinde cennete kavuşacaktır. Peygamber Efendimiz bastonuna dayanarak yanına gelen bir ihtiyarın, "Ey Allah'ın Resulü, bazı aldatmalarım ve günahlarım oldu. Affolunur muyum?" sorusuna Peygamber Efendimiz ona, "Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmedin mi?" diye sorunca adam, "Elbette şahitlik ettim ve yine şahitlik ederim ki sen Allah'ın Resulüsün." deyince Peygamber Efendimiz, "O halde önceki bütün aldatma ve kötülüklerin affolundu." buyurmuştur. Peygamber Efendimiz, Rabbin rızası anne babanın rızasına bağlıdır. Rabbin öfkesi ise anne babanın öfkesine bağlıdır buyurarak, anne babayı hoşnut etmenin Allah'ı hoşnut etmek gibi olduğunu ifade etmiş. Ayette ise, eğer onlardan birisi, anne babandan birisi ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme, onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle buyurulmuştur. İsra suresi 23 ve 24. ayetlerinde. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Anne babana sakın öf bile deme, onları azarlama. Bu Allah Teala'nın emri. Anne babası yanında yaşlanıp da onlara hürmet ve ihsanda bulunmayan kimsenin durumunun ne derece vahim olduğunu anlatırken Peygamber Efendimiz, "Burnu yerde sürtünsün." buyurur. Ve bu sitem dolu ifadeyi 3 defa tekrarlar. Ashab-ı kiram efendilerimiz, "Ya Resulallah, kimdir o?" diye sorunca Hazreti Peygamber, "Yanında anne babası ile babasından, anne babasından birisi yahut her ikisi ihtiyarlayıp da cennete giremeyen kişi." buyurur. Dolayısıyla bu açıklamayı yaparak Peygamber Efendimiz, cennete gitmeyi anne babanın hoşnutluğu ile ilişkilendirir. İnsanın kendi gençliği ile yaşlılığı arasında bir etkileşim, bir bağ var mı diyor bir dinleyicimiz sorusunda. Çok güzel bir soru bu bence. Ve ben cevabeyi bükmeden evet, hem de doğrudan bir bağ vardır diye cevaplamak istiyorum bu soruyu. Nasıl dünya ahiretin tarlasıysa, yaşlılık da bir yönüyle gençliğin hasat vaktidir. Yaşlılık gençliğin hasat zamanıdır. Gençlikte zamanını ne ekerek geçirirse yaşlılığında onu devşirir, onu biçer insan. Karınca ile Ağustos böceğinin öyküsünü bilmeyeniniz yoktur. İşte aynen öyle. Karınca çalışıp çırpınıyor ve kışın zorlu günleri için hazırlık yapıyor. Ağustos böceği ise gününü gün etmenin peşinde. Geleceği hiç dert etmiyor ama sonu hiç de iyi olmuyor. Ali Fuat Başgil'in deyimiyle, gençliğini sadece eğlenmekle geçiren, geleceğine hiç yatırım yapmayan, yaşlılığını da tabii olarak ağlamakla geçirecektir. Bunda kuşku yok. Öte yandan bir gün gelip ihtiyarlayacak olan genç, yaşlılara hürmet göstermekle aslında kendi geleceğine de yatırım yapmaktadır. Allah Resulü bu gerçeğe şöyle işaret eder. Bir genç ihtiyar bir kimseye yaşından dolayı hürmet ederse, Allah da ona yaşlılığında kendisine hürmet edecek birisini hazırlar buyurur Peygamber Efendimiz. Hazreti Peygamber'in yaşlılara karşı tavrı nasıldı diye bir soru sormuş dinleyicimiz. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamberimiz yaşlılara hürmet etmeye özen gösterirdi. Bunun özellikle altını çizmek isterim. Bir gün kendisini görmek için yaşlı bir adam gelmişti. Oradaki insanlar yaşlıya yer açmakta ağır davrandılar. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz "Leyse minna men lem yerham sagirana ve yuvaffir kebirana." Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir buyurdular. Değerli dinleyicilerimiz, Ahzab suresi 21. ayetinde Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için Hazreti Peygamber'de güzel bir örnek olduğu bildirilmektedir. Hazreti Peygamber'in bütün hayatı bizler için örnektir. Onun bu örnekliğini yaşlara karşı sergilediği tavırlarında da görebiliriz. İşte bugünkü sohbetimizin bu bölümünü Peygamber Efendimizin yaşlı kimselere karşı sergilediği örnek tavrı, yine onun hayatından bir sahne ile aktararak bitirelim bu soru vesilesiyle dilerseniz. Yıl 630. Peygamber Efendimiz o gün doğup büyüdüğü, rızkını kazandığı, çoluk çocuk sahibi olduğu, 53 yılını yaşadığı ve sonra da zorluklar, baskılar ve zulümler sebebiyle hicret etmek zorunda kaldığı Mekke'ye 8 yıl aradan sonra bu defa muzaffer bir komutan olarak yeniden dönüyordu. Anlı şanlı bir gündü Mekke'nin fethedildiği gün. Yıllar önce Peygamberimize hicret arkadaşlığı yapan Hazreti Ebubekir, Mekke'nin fetih günü yaşlılıktan saçı ve sakalı bembeyaz olmuş olan babası Ebu Kuhafe'yi Hazreti Peygamber'in huzuruna getiriyordu. Gözleri zor gören yaşlı adamı karşılayan Peygamber Efendimiz, o mütevazı, o zarif, o hürmetkar tavrıyla, "Onu evinde bıraksaydın da ben ona gitseydim olmaz mıydı?" diyordu Hazreti Ebu Bekir'e. Kıyamamıştı Ebu Kuhafe'nin attığı adımlara. Yorulmasın, yıpranmasın istemişti o yaşlı haliyle. Ebu Kuhafe ömrünün bu son demlerinde adeta yeniden doğmak için geliyordu Hazreti Peygamber'in huzuruna. Çünkü o gün Allah'a ve Resulüne iman ederek Müslüman olacaktı. Peygamber Efendimiz yanına gelen Ebu Kuhafe'nin göğsünü sıvazladı ve "Ya Ebu Kuhafe, Müslüman ol," buyurdu. Ebu Kuhafe bu teklifi derhal kabul ederek adeta hayata yeniden başlıyor. Ömrünün bu son demlerinde İslam ile şeref bularak gerçek anlamda huzura eriyordu. Ebu Kuhafe o gün kendi manevi kurtuluş reçetesini imzalıyordu Allah'ın lütfuyla. Bizim için geriye kalan önemli hatıra ise Hazreti Peygamber'in o gün o yaşlı adama sergilediği o muhteşem tevazu ve merhamet örneğiydi. Değerli dinleyicilerimiz, bu ibret dolu kıssamızın ardından bir ilahi arası daha verelim. Fatih Koca, "Ey dil," diyecek. İlahi arasının ardından sohbetimize sizden gelen soruların cevaplarıyla devam edeceğiz. Thank you.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam ediyoruz. Bir dinleyicimiz, namazda kavme ve celsenin hükmü nedir? Ne kadar beklemek gerekir diye sormuş. Kavme, namazda rükudan kalkarken secdeye gitmeden önce iyice doğrulmak ve en az bir kere Sübhane Rabbiyel Azim diyecek kadar ayakta durmak rükudan kalkarken. Celse ise namazda iki secde arası en az bir kere Sübhane Rabbiyel Azim diyecek kadar oturmaktır. Birisi rükudan kalkarken, diğeri iki secde arasında. En az bir kez Sübhane Rabbiyel Azim diyecek kadar beklemek. Celse ve kavme. İster rükudan kalkın, ister iki secde arasında bekleyin, vaciptir. Yanılarak terk edilirse sehiv secdesi yapmak gerekir. Bilerek terk ederse bir kimse, o kimsenin namazı bozulur. İmam-ı Şafii, Malik ve Ahmet bin Hanbel'e göre ise celse ve kavme farzdır. Hazreti Peygamber bir gün mescide girdi, ardından bir adam gelerek namaz kıldı. Sonra gelip Hazreti Peygamber'i selamladı. Peygamber Efendimiz de adamın selamını aldı ve ona dön ve namazını yeniden kıl dedi. Bu durum 3 kez tekrar etti. Sonuncusunda şöyle buyurdu. Namaz kılacağın zaman tekbir al. Sonra Kur'an'dan bildiğin kolay gelen bir yeri oku. Sonra rukuya eğil. Ve uzuvların yerleşip rahatlayıncaya kadar rukuda kal. Daha sonra rukudan kalk ve iyice doğrul. Sonra secdeye git. Ve orada uzuvların yerleşinceye, rahatlayıncaya kadar kal. Sonra iyice yerleşinceye kadar otur. Sonra tekrar secdeye kapan ve orada uzuvların yerleşip rahatlayıncaya kadar bekle. Bütün namazlarında böyle yap buyurdu Peygamber Efendimiz. Bütün bunlardan kavme, yani rükudan doğrulduktan sonra beklemenin adı ve celsenin, o da iki secde arasında beklenenin adı, önemi açıkça anlaşılmakta. Namaz kılan bir Müslüman rükudan doğrulunca ve iki secde arasında Sübhane Rabbiyel Azim diyecek kadar beklemeli. Yani namazını tadili erkana riayet ederek kılmaya gayret etmelidir. Bir başka dinleyicimiz, namazdan çıkarken verilen selamın hükmü nedir diye sormakta. Hanefi mezhebinde değerli dinleyicilerimiz tercih edilen görüşe göre namazların sonunda önce sağ tarafa sonra sol tarafa yüz çevirerek selam vermek vaciptir. Bunun bilerek terk edilmesi namazın tekrar kılınmasını gerektirir. Yani namaz selamla biter. Namazdan sonra tesbihatın hükmü nedir ve nasıl yapılır sorusunun cevabı ile bugünkü sohbetimizi bitiriyoruz. Namazdan sonra tesbihatın hükmü ve nasıl yapılacağını soruyor bir dinleyicimiz. Değerli dinleyicilerimiz, namazlardan sonra yapılan tesbihat ve dualar namaza dahil olmasa da makbul ibadetler arasında yer aldığından müstehaptır. Tesbihat konusunda Müslümanlara özel tavsiyelerde bulunan Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bizzat kendisi de namazlardan sonra 3 kez Allah'a istiğfar eder. Yani estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el-azim ve etubu ileyh der. Ve sonra Allahümme entesselam ve minkeselam tebarakte ya zel celali vel ikram. Allah'ım selam sensin, selamet de ancak sendendir. Mübareksin ey celal ve ikram sahibi derdi Peygamber Efendimiz selam verdikten sonra. Namazlardan sonra 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah ve yine 33 kere Allahu Ekber diyerek Allah'ı anmak da sahih hadislerle tavsiye edilmiştir. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde kim her namazdan sonra 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der, sonra da yüze tamamlamak için La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehul mülkü ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız Allah vardır. O tektir, ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun gücü her şeye yeter derse, günahları deniz köpüğü kadar çok olsa bile affedilir buyurur Peygamber Efendimiz. Bir başka hadislerinde de namazlardan sonra 33 kez bu tesbihatı yapanın derecesine kimsenin ulaşamayacağını belirtmektedir. Tesbihattan önce Ayetel Kürsi'yi okumak da faziletlidir. Zira Hazreti Peygamber Ayetel Kürsi'yi özellikle yatmadan önce ve namazlardan sonra okumuş ve Müslümanlara da okumalarını öğütlemiştir. Peki bu tesbihatı yapmadan camiden çıkmak caiz midir? Tesbihat münferit olarak yapılabileceği gibi değerli dinleyicilerimiz cemaat halinde de yapılabilir. Namazdan bağımsız ve müstehap bir ibadet olduğu için tesbihatın terk edilmesi namaz için bir eksiklik sayılmaz. Bu bakımdan namaz kılındıktan sonra tesbihat yapmadan camiden çıkmanın caiz olmadığını söyleyemeyiz. Fakat yapmanın ne kadar faziletli olduğunu özellikle belirtmek isteriz. Yüce Allah'ı anmak ve sevap kazanmak için bunun büyük bir fırsat olduğu da, tesbihatın büyük bir fırsat olduğu da unutulmamalıdır deriz. Değerli dinleyicilerimiz, bu sorunun cevabıyla birlikte programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek hafta aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.